Ayrım 4.
Unutulan Yıllar. Unutulan Yıllar, 9 yıl önce yitirdiğimiz Niyazi Berkes'in son kitabı. 1997'de öğrencisi ve dostu Ruşen Sezer tarafından yayına hazırlanmış. Kitabın ön sözünden öğreniyoruz ki, Niyazi Berkes'in oğlu Fikret'e bıraktığı bir klasör dolusu karışık ve düzensiz not Sezer'e verilmiş. Ruşen Sezer'in yoğun ve üretken emeği sayesinde keyifle okunan, ilginç ve çok önemli bir yapıt ortaya çıkmış. Berkes'in son yapıtı bir anı kitabı mıdır? Bu niteleme kitabın ilk bölümleri için geçerli. Yazarın Kıbrıs'taki çocukluk, İstanbul'daki gençlik yılları, Darülfünun öğrenciliği, Ankara'da önce halk evinde kitaplık sorumlusu, sonra da Maarif Koleji müdürü olarak çalıştığı yıllar, İstanbul Üniversitesi'ne asistan olarak dönüşü ve Amerika'da doktora öğrenciliği dönemi esas olarak anılar biçimde yazılmış. Bu sayfalarda Cumhuriyet'in ilk yıllarından canlı tablolarla karşılaşıyoruz. Bu yılların fikir ve siyaset alanlarına damgasını vurmuş kişiler, örneğin kadrocular, halk fırkasının önde gelen adları, medrese geleneğinden gelen hocalar, sınıf arkadaşları, Berkes'in keskin belleğinin, pırıl pırıl zekasının, eleştirel muhakemesinin eleğinden süzülerek günümüze aktarılıyor. Ne var ki, Berkes amacının anılarını yazmak olmadığını unutulan yılların ilk sayfalarında ortaya koyuyor. Bu kitabı 1940 ile 50 arasında geçen olayların unutulan yanlarını tanıtmak için yazıyorum. Geçmiş yılları. Araştırma işine koyulunca yazdıklarım bilinen anlamda anılar olmaktan çıktı. Bir inceleme ve eleştirme biçimini aldı. Kişisel anılar ikinci planda kaldı. Gerçekten de Niyazi Berkes'in hayat hikayesinin ilk 30 yılı son bulunca kitap, 1940 yıllarının Türkiye'si üzerinde siyasal ve ideolojik bir deneme haline dönüşüyor. Ancak bu deneme, bir yandan olayların arasına serpiştirilmiş kişisel izlenimler, bir yandan da hayli titiz belge taraması ve değerlendirmesiyle zenginleştirilmiştir. 1940'lı yılları, yani Milli Şef dönemini Berkes nasıl nitelendiriyor? Ona göre bu yıllar, dış ve iç politikada Atatürk döneminden radikal bir kopuş anlamına gelir. İkinci Dünya Savaşı, genç cumhuriyetin bünyesinde sinmiş olan tüm gerici akımların canlandığı bir dönemin başlangıcını oluşturur. Bu yıllarda ırkçı Turancı eğilimlerin birdenbire filizlenmeye başladığını herkes biliyor. Ancak daha da önemlisi ve sonraki yıllarda unutturulan bu olguyu Berkes, Alman, İngiliz, Amerikan ve Türk belgelerine dayanarak ortaya koymaktadır. Nazi hayranlığıyla karışık Turancı filizlenmeler, Başbakan Saraçoğlu, Dışişleri Bakanı Menemencoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Nazi Almanya'sındaki Büyükelçisi Yerede, CHP Genel Sekreteri Esendal'ın bilgileri ve katkıları altında oluşmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst düzeyde temsilcileri, Almanya'nın Dışişleri Bakanı Ribbentrop, Türkiye Büyükelçisi von Papen ve hatta doğrudan doğruya Hitler ile temas halindeydiler. Bu aktörler Sovyetler Birliği'nin yıkılması sonunda Almanya'nın Azerbaycan ve Orta Asya'da Türklere ne vereceğini pazarlık etmektedirler. Stalingrad yenilgisi bu hayallere son veriyor. Ancak Nazilerle kurulan bu bağlantıların kefaletini müttefiklerin ufukta görülen zaferi sonunda birilerinin ödemesi gerekiyor. Fatura siyasi iktidarın içindeki Nazi sempatizanlarına değil, Berkes'in çoluk çocuk Turancılar dediği bir gruba çıkarılacaktır. Bunlar 1944 yılında Şamatay'la açılan bir ırkçılık Turancılık davasının sanıkları olacaklar. Epeyce eziyet gördükten sonra Hitler'i 2 yıl önce savaş karargahını ziyaret eden bir paşanın başkanlık ettiği bir mahkemede beraat edeceklerdir. Savaş sonundaysa Türkiye'yi de iç savaşın hüküm sürdüğü Yunanistan gibi bir komünizm tehdidi altında göstermek ve o zamana kadar Türkiye'ye ilgi duymayan Amerika'nın yardım programına sökmek gerekir. Sosyalist partilere, sol sendikalara önce izin verilir, sonra da bunlara karşı çok ağır bir saldırı başlatılır. Behçet Kemal Çağlar, Fahri Kurtuluş, Kemal Satır gibi partililer, CHP örgütlerini kahrolsun komünistler sloganı altında harekete geçirmektedirler. Hükümet katında ise Hasan Ali Yücel tasfiye edilmiş, Sirer ve Sökmen Söer gibi eski Nazi hayranı bakanlar eliyle komünizm tehlikesine karşı mücadele bir ulusal öncelik haline getirilmiştir. Sonuçta Demokrat Parti muhalefeti de Solcular Tasfiyesi Hareketi'ne tam destek verir, sol parti ve sendikalar, köy enstitüleri fiilen kapatılır. Tan matbaası yıkılır, solcu öğretim üyeleri Berkes, Boran, Boratav üniversiteden atılır. Solu ezmeye öncelik veren çok partili bir rejimin Demokrat Parti iktidarı altında sürdürüleceği kesinleşir. Belki bu hikayeyi anlatıyor. Ona göre İsmet Paşa'nın bu farklı ancak birbiriyle tutarlı senaryolarındaki rolünü göz ardı edemeyiz. Turan projeleri içinde Nazilerle flört eden başbakanın marifetlerine karşı tam matbaasını yıkan, solcu hocalara karşı nümayişleri örgütleyen CHP örgütlerini, Yüceli ve köy enstitülerini tasfiye eden Sirer kirliğine karşı İnönü aciz midir? Belkes daha da ileri gidiyor. Ona göre milli şef bu senaryoların ana mimarıdır. Yakın dönem tarihçileri kendisine katılmayabilirler ancak o halde karanlık ve unutulan yıllar yani 1942 izleyen 10 yıl içinde milli şefin rolü üzerinde Belkes'in savları ve kanıtlarıyla hesaplaşmalıdırlar. Toprağın bol olsun sevgili Belkes. Ben senin kitabını ve anılarını çok şey öğrenerek ve çok şeyi yeniden hatırlayarak okudum. Üniversitede Cadı Kazanı. Üniversitede Cadı Kazanı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları tarafından yayınlandı. Kitabın alt başlığı biraz daha uzun. 1948 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tasfiyesi ve Pertev Naili Boratav'ın müdafası. Kitabı yayına hazırlayan ve başlıkla sözü geçen Cadı Kazanı ve tasfiye olaylarının tarihçesini okura sunan ise genç bir araştırıcı Mete Çetik. 50 yıl önce gerçekleştirilen bu tasfiye, yani temizlik sürecinin bir aşamasında, solcu 3 öğretim üyesi olarak bilinen Pertev Naili Boratav, Behice Boran ve Niyazi Belkes aleyhinde yabancı ideoloji yaratarak Türk gençliğine zehir saçtıkları ve böylece görevlerini kötüye kullandıkları suçlamasıyla dava açılacaktır. Pertev Boratav için bu suçlamaların somut içeriği, Türkçülük aleyhinde bulunmak ve Namık Kemal'i milliyetçi olduğu için eleştirmektir. Üniversitede Cadı Kazanı, Pertev Boratav'ın 10 Ocak 1950 tarihinde mahkemeye sunduğu savunmalarının tam metnini içeriyor. Pertev Boratav'ın son yapıtı böylece 48 yıl önce bir asliye ceza mahkemesine sunduğu müdafası oldu. Bu savunma sadece dava konusu olan iddiaların ve tanık ifadelerinin tartışılmasından oluşmuyor. Aleyhindeki iddialarla bağlantılı olarak genel olarak millet ve milliyetçilik kavramları, Namık Kemal ve Ziya Gökalp'in görüşleri, Türkçülük, Türkiye Cumhuriyeti'nin Anadoluculuk akımının, Turancıların ve ırkçıların millet ve milliyetçilik anlayışları üzerinde ayrıntılı bir düşünce tarihi incelemesinde içeriyor. Mete Çetik'in savunmayı yayına hazırladığı haberini babam sevinçle karşılamıştı. Çetik'in sunuş yazısını beğenerek okudum. 1996 Temmuz'unda kitap için yazdığı ön söz, bu kitabı can dostlarım, mücadele arkadaşlarım ve değerli bilim insanları Niyazi ve Behice'nin analarına ithaf ediyorum cümlesiyle son buluyordu. Üniversitede Cadı Kazanı 16 Mart 1998 günü yani babamın öldüğü gün yayımlandı. Pertev Naili Boratav'da Belkes ve Boran gibi gurbette öldü ve son yapıtını göremedi. Cumhuriyetin yetiştirdiği ilk bilim insanları kuşağından bu üç kişi niçin gurbette öldüler? Kestirmeden yanıtlayalım. Sözü geçen ceza davası 1950'de beraatla sonuçlanır ama Boratav, Belkes ve Boran üniversitedeki görevlerine dönemezler. Zira davanın tasfiye doğrultusunda gelişmemekte olduğunu fark eden hükümet yeni bir çözüm yolu bulur. 1948 bütçe yasasıyla Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde folklor ve sosyoloji derslerine tahsis edilen kadrolar askıya alınır ve 3 solcu öğretim üyesinin beraat etseler dahi üniversiteye dönüş yolları kapanır. İktidarda CHP vardır. Tasfiye, Milli Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer'in öncülüğünde yürütülmektedir. Solcu öğretim üyeleri aleyhindeki mümayişlerin ardından CHP örgütleri vardır. Türkiye çok partili rejime geçmiştir. Meclis görüşmelerinde bütçe yasası yoluyla tasfiye girişimine Hürriyetçi Demokrat Parti de tam destek vermiştir. Bu uygulamaya bilimsel özgürlük adına karşı çıkan sadece iki milletvekili vardır. Adnan Adıvar ve Sadık Aldoğan. Peki meslektaşları ve basın? Kendi üniversiteleri 3 öğretim üyesinin meslekten ihracını kararlaştırmış. Ancak bu karar üniversiteler arası kurul tarafından bozulmuştur. İktidar ve muhalefet yanlısı basın, büyük çoğunluğuyla tasfiyeye destek vermiş, solcu hocalardan gençliğe zehirli telkinlerde bulunan kişiler olarak söz etmiş, kızıl solculuğa karşı gösterilen hassasiyetin çok yerinde olduğunu vurgulamıştır. A.E. Yalman, Vatan. Peki ama devlet güçleri bu 3 öğretim üyesiyle niçin böyle insafsızca uğraştı? Bu insanlar Türkiye toplumuna egemen olan ideolojik atmosfer ve fikir akımlarına pasif bir biçimde uyum göstermektense bağımsız ve eleştirel bilim insanları olmayı yeğlediler. 1940'lı yılların Türkiye'sinin tüm tutucu ve gerici içgüdülerine ters düştüler. Aykırı, bu nedenle de zararlı kişiler olarak algılandılar. susturulmaları gerekiyordu. Özel hayatlarında tüm dünyayla barışık olan Perte Borat'a mesleki hayatında çokça aykırılık örnekleri verdi. 1938 yılında Darülfünun'da asistanken Milli Eğitim Bakanlığı'nı bilim özgürlüğü adına 3 arkadaşıyla birlikte telgrafla protesto ettiği için istifaya zorlandı ve Konya Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak gitti. 1936'da Almanya'da burslu öğrenciyken antifaşist görüşleri savundu, Hitler hayranlı öğrenci müfettişine ters düştü ve görüşlerimden vazgeçtim, tamamen milliyetçi oldum diye günah çıkarmayı reddettiği için bursu kesilerek Türkiye'ye döndü. Alman hayranlığının çok yaygın olduğu 1941 yılında arkadaşlarıyla birlikte bilim dünyasına antifaşist, aydınlık, hümanist ve eleştirel bir ışık getiren Yurt ve Dünya dergisini çıkardı. Gerici tutucu ve resmin çevrelerin ağır saldırı ve baskılarına rağmen dergiyi 1944'e kadar sürdürdü. Solcu bilinen bir avuç meslektaşıyla birlikte direnmeleri ve tepkileri aldırmadan üniversitede özgür bir bilim odağı oluşturma çabası içinde yer aldı. Ve bu çalkantıların içinde keyifle ve neşeyle çalışmakta, bilimsel üretimini sürdürmekte, bugün bir ulusal kültür hazinesi olduğu anlaşılan halk bilimi arşivini oluşturmaktaydı. Bu nedenlerle Türkiye'de bilim yapması önlendi. Fransa'ya gitti. Araştırmalarını orada sürdürdü. 23 yıl sonra bir tebliğ sunmak üzere Türk Folklor Kongresi'ne çağrıldı. Adı son anda listeden çıkarıldı ve tebliğini sunamadan döndü. Can dostları ve mücadele arkadaşları Niyazi ve Behice gibi gurbette öldü. İşte üniversitede cadı kazanı bu hikayenin bir bölümünü anlatıyor. Pertev Naili Boratav ve Büyükleri. Babam Pertev Naili Boratav, 19 Mart 1998 Pazartesi sabah 01'de Paris'te 91 yaşında öldü. Hastanede yatıyordu. Ölmeden birkaç saat önce karısı ve küçük oğlu ile konuştu. İyileşmekte olduğu izlenimini verdi. Gerçekten iyi görünüyordu. Gece uykuya yattı ve bir daha uyanmadı. Kimseyi üzmeden, telaşlandırmadan ölmeyi başardı. Pertev Boratav biraz da babası Abdurrahman Naili Bey ve annesi Sıdıka Hanım gibi öldü. Bunlar yakınlarını önce ölümlerine alıştıran, sonra da sessizce, kimseyi tedirgin etmeden ölüp giden insanlardır. Sıdıka Hanım'ı da yitirdiğimizde 91 yaşındaydı. Ölümünden az önce onu İstanbul'da gördüm. Dişlerimi yaptırmam lazımdı. Nasıl olsa bu kış ölürüm diye vazgeçtim ama bu sefer de ölmedim, dedi. Arkasından ekledi. Neredesin güzel ölüm? Birkaç ay sonra güzel ölüm onu buldu, sessizce aldı götürdü. Bu üç insan, Abdurrahman Naili Bey, Sıdıka Hanım ve Pertev Boratav güzel öldüler. Galiba güzel de yaşadılar. Nedir güzel yaşamak? Yakın çevrelerine huzur saçarak yaşamak derseniz, her üçü de bunu fazlasıyla yaptılar. Bu insanlara kızmak hemen hemen imkansızdı. Kaymakam emeklisi Abdurrahman Naili Bey, hanesinin Fatih'teki evlerinin önüne çarşamba pazarı kurulurdu. Sıdıka Hanım kocasının pazara gitmesini hiç istemezdi. Çünkü dedem meyve, sebze ve domateslerin en geçkinlerini, neredeyse bozulmaya yüz tutmuşlarını itinayla seçerdi. Kendisini söylenen karısına da, satıcılara yazık değil mi, onların da birinin alması lazım, derdi. Bizim büyük anne dediğimiz Sıdıka Hanım ise benim tanıdığım en rahat, huzurlu insanlardan biriydi. Fatih'teki evlerinin alt katını sel basıyor. Ev halkı telaşla alt kattan suyu dışarı atmaya çalışıyor, su tekrar giriyor. Şamatayı fark eden büyük annem üst kattan geliyor, merdivenin başında aşağıdakilerin haline bakıyor. Ne yapsanız boş, ben gidip yatıyorum, yarın bakarız, deyip yatıyor. Talat Aydemir'in darbe girişimlerinden biri sırasında Ankara'da bizim yanımızda kalıyordu. Sabaha doğru uçaklar alçak uçuş yaparak evi sallamaya başladı. Sıdıka Hanım'ın kulakları pek duymazdı. Sarsıntıyı hissederek uyandı, ne var diye sordu. İhtilal var, dedik. Ben de bir şey sanmıştım, zelzele diye telaş etmiştim. Yatıyorum, sonra bana anlatırsınız, deyip yorganı başına çekti. Güzel yaşamak sadece etrafa huzur vermek değildir. Onları tanıyan herkes Pertev Boratav, Sıdıka Hanım ve Abdurrahman Naili Bey'i melek gibi insanlar olarak hatırlarlar. Ancak bu insanlar iyi şeyler yaptıkları, onurlu ve kendi ölçüleri içinde yürekli bir hayat sürdürdükleri için de güzel yaşadılar. Abdurrahman Naili Bey, milli mücadele başladığında Bolu'nun Bulunu kazasının kaymakamıydı. Bu yumuşak, uyumlu, sıradan Osmanlı bürokratı, ne hikmettir bilinmez, İstanbul hükümetini terk edip Kuvayi Milliye saflarına geçer. Abaza ayaklanması patlak verip, milliciler Mudurnu'da yenik düştükten sonra, evin çatı arasından kaçıp canını kurtarır ama karısını ve bir oğlunu geride bırakır. İstanbul yanlısı bir Çerkez ailesinin merhametine sığınmak zorunda kalan büyükannem, saklandığı evin perde aralığından gördüklerini anlatırdı. Bizden yaralı bir subay çeşmeye doğru sürünüyordu. Bir hemşire hanım ona doğru yürüdü. Sevabına bir tas su vereceğini zannetti. Bıçağını çekip subayı şehit etti. İsyanın çöküşünden sonra dedem kaçtığı kasabaya dönüp emekliliğine kadar, yani 14 yıl daha Mudurnu'da kalmakam olarak kalır. Sadıka Hanım 1940'lı yıllarda bir yandan iki oğlunun gizli ve solcu bir gençlik örgütlenmesi nedeniyle tıbbiyeden hapishaneye taşınmasına, öte yandan da büyük oğlu Pertev'in aleyhindeki ağır bir karalama kampanyasına tanık oldu. O günlerde askeri cezaevinde görevli bir yüzbaşının kendisine "Hanım hanım sen de durup durup komünist doğurmuşsun" demesi üzerine bu subaya nasıl yenilmez yutulmaz bir zılgıt çektiğini sıradan bir olay gibi anlatmıştı. Hapishane anneliği sonraki yıllarda 6-7 Eylül olayları nedeniyle de tekrarlandı. Mahkum anaları o yıllarda çok yalnızdılar ve Sıdıka Hanım ile emekli kaymakam Naili Bey önce mapustaki çocuklarının sonra da medar-ı iftiharları büyük oğullarından ayrı yaşamının yükünü sonuna kadar şikayetsiz sessiz yüklendiler. Çocuklarıyla hep iftihar ettiler. Akraba çevrelerinden bile gelen tepkilere, iğnelemelere karşı taş gibi durdular. Pertev Boratav'ın annesi ve babası sıradan insanlardı. Başkalarına huzur aşılayan, onurlu, lekesiz ve bu yüzden güzel bir hayat yaşadılar. Niçin onurlu? Bu sıradan insanlar sıra dışı olaylarla karşılaşınca mayalarının ne kadar sağlam olduğu ortaya çıkıverdi. Haysiyetli ve sapasağlam ayakta kalmayı bildiler. Pertev Boratav öldükten sonra kamuoyu onun hayat hikayesinin ana çizgilerini basın aracılığıyla öğrendi. O, Alman faşizminin ve yerli gericiliğin azgın yıllarında bilim dünyasında antifaşist, aydınlık, hümanist ve eleştirel ışık yakan 3-5 insandan biriydi. Bu yüzden üniversiteden uzaklaştırıldı. Göçlük de ülke dışına gitti ve 50 yıl Türk halk bilimini Türkiye dışında geliştirmek zorunda kaldı. Türkiye'de ilerici insanlar bu süre içinde öyle badirelerden geçti ki Pertev Boratav'ın serüveni bunların yanında çok sıradan görülür. Yalnız arada önemli bir fark var. Bu olayların en yoğun biçimde seyrettiği 1940'lı yıllarda Pertev, Naili, Boratav ve arkadaşları çok yalnızdılar. Öğrencileri ve bir avuç aydın kişi dışında kendilerini kimse desteklemedi. Bilim ve fikir insanları olarak onların kimlikleri toplum belleğinden hızla silindi. Sadece lekeli kişiler olarak hatırlandılar. Boratav soyadı 1960'lı yılların ortalarına kadar sakıncalı bir ad olarak kaldı. Taşıyanlar için sorunlar yarattı. 12 Mart ve 12 Eylül rejimlerinde çok daha ağır baskı gören aydınlar hiçbir zaman Pertev Boratav ve arkadaşları kadar toplum dışına itilmediler. Pertev Boratav bu ortamı çalışmalarına köstek olan öğeleri dışında pek umursamadı. Bildiği gibi yaşamayı, çalışmayı sürdürdü. Hiç geri adım atmadı. Hayatını allak bullak eden dış etkenlerle ülkesinin insanlarını hep ayrı tuttu. Hem bir halk bilinci hem de bir aydın olarak halkıyla hep barışık kaldı. Sözünü ettiğim etkenleri de sessizce, gösterişsiz, kendine özgü bir biçimde ancak taş gibi direndi. Kendisine sorsanız böylece yaşamanın çok olağan olduğunu, zaten başka türlü olamayacağını söylerdi. Bana, yani oğluna sorarsanız annesi ve babası gibi güzel yaşadı, güzel öldü. Bir yıl dönümü, bir bildirim. YÖK geçen hafta 16. yılını doldurdu. Bu süre içinde bir kurum olarak büyüdü, yerleşti, kök saldı. Belli bir eğitim doktrini oluşturdu. Öyle ki artık yöneticilerinden, başkanından bağımsız bir YÖK düzeninden söz edebilecek hale geldik. Elbette YÖK sistemi ilk günahını izlerinden, yani baskıcı 12 Eylül rejiminin ürünü olma özelliğinden bir türlü kurtulamadılar. Bu özellik en açık biçimiyle üniversiteleri tek kalıba sokma tutkusuyla ortaya çıkıyor. Tek tip üniversite, tek tip öğrenci, tek tip öğretim üyesi. Biliyoruz ki YÖK bu tutkuyu olduğu gibi hayata geçirememiştir. Ancak bence 16 yıldan bu yana YÖK düzenini oluşturan yasaların, yönetmeliklerin, ilke kararlarının ve uygulamaların tümünün ardında onların ortak bileşkesi olarak böyle bir özlem yer almaktadır. Tek tip üniversite bu, Türkiye üniversitelerinin yönetsel ve akademik yapılarını Amerikan üniversite modeline dönüştürme çabasıdır. YÖK geldiğinde devlet üniversitelerinde bu bakımdan pluralist bir yapı vardı. Amerikan modelini ODTÜ ve Boğaziçi Üniversiteleri, kıta Avrupası özellikle Alman modelini ise İstanbul ve Ankara'daki eski köklü ve büyük üniversiteler ise izlemekteydiler ve bu çeşitlilik iyi bir şeydi. Kurumlar toplumsal ortamın ürünüdürler. köklü kurumların yapılarını tepeden inme yöntemlerle değiştirmek ya başarısız ya da tahripkar olur. Gökdüzeni, klasik üniversiteleri yasal ve idari yöntemlerle Amerikan modeline dönüştürmeye kalkışınca hem başarısız hem de yıkıcı oldu. Örneğin bu çabalar sonunda öğretim üyeliğinin doğal tabanını oluşturan asistanlık kurumunu fiilen tasfiye edildi. Öyle ki klasik üniversitelerdeki 50 yaş kuşağı emekli olduktan sonra bunların gelip geçen yarım zamanlı insanların ders anlattığı içi boşalmış öğretim kurumlarına dönüşme olasılığı çok yüksektir. Tek tip öğretim üyesi, YÖK'ün ideal öğretim üyesi, prototipi, işlevsel, kısacası işe yarayan bir bilim insanıdır. Tipik örneği, mühendislik bilimlerinde uzmanlaşmış, araştırma gündemini piyasa talebine göre belirleyen, meslek hayatını sanayi üniversite işbirliği içinde düzenlemiş, bu işbirliğinin yan ürünlerini, Situation Index'lerde kapsanan dergilerde, çoğu kez aynı projelerde çalışan doktora öğrencileriyle ortak imzalı makalelerde yayınlayan araştırıcılardır. Toplumsal ve insani bilimlerin güncel anlamda işlevsel olmayan alanları makbul değildir. Örneğin bir cumhuriyet anıtı olan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesindeki kürsülerin çoğu, insani bilimlerin temel disiplinleri, hatta Türkiye'deki iş aleminin gereksinim duymadığı temel bilimler, YÖK perspektifi açısından gereksiz alanlardır. Tek tip öğrenci, YÖK'ün ideal öğrencisi, yüksek öğrenim hizmetini üniversitelerden satın alan bir müşteridir. Parasının karşılığını almayı hedefleyen bir kariyeristtir. Üniversite öğretimi ve diplomasının ona ömür boyu sağlayacağı ek getirinin karşılığını bugünden ödemeyi göze alır. Siyasete, hele düzen dışı akımlara karşı kapalıdır. YÖK düzeni aslında kafaların içini denetlemek istemektedir ama bunu beceremeyince bu tür akımların öğrencilerdeki dış görüntülerini önlemeye çalışır. Görüntüler ortadan kalkınca sorun da çözülmüş olur. Bugün sadece türbanla uğraştıklarına bakmayınız. Onların özlemlerindeki üniversite gençleri, parkalı veya türbanlı, sarık veya pala bıyıklı, çember veya kaba sakallı olmaz. Zira bunlar şu veya bu anlamda aykırı dünya görüşlerinin biçimsel yansımalarıdır. Sanmayınız ki YÖK düzeni türban yasağını koyarken şeriatçılıkla savaşmaktadır. Yıllardan beri yüksek öğrenimini pahalılaştıran YÖK düzenidir. Ağırlaşan maddi koşullarda öğrencilerin yurt kredi ve burs olanaklarının hızla aşınması karşısında seyirci kalan da aynı düzendir. Bu ağır koşullarda öğrencilerin tarikatların kucağına düşmesi kaçınılmaz değil midir? Niye şaşırıyorsunuz? YÖK düzeninin gündeminde genç kuşakları şeriatçı akımlara yönlendiren nesnel koşulları ortadan kaldırmak yoktur. Bilim özgürlüğünün önünü alabildiğini açarak, üniversiteleri özgürlüğün yeşerdiği aydınlık odaklara dönüştürme hedefi hiç yoktur. Onların gündemi, şeriatçı akımların sadece bir görüntüsü olan tesettürle uğraşmaktır. Bu konuda Öğretim Üyeleri Sendikası'nın başkanlar kurulunca bir süre önce yayınlanan bir bildiri bana kıvanç verdi. Türk İslam sentezi anlayışını ve örgütlenmesini topluma, bu arada üniversiteleri egemen kılmaya çalışan zihniyete ve toplumun tek tipleştirilmesine karşı çıkan, bilimden, aydınlanmadan, insanlığın geleceğinden yana olan ÖES, türban krizi olarak adlandırılan sorunun yapay bir sorun olduğunu kabul ederek öğretim elemanlarını kolluk görevlisi olarak gören anlayışa karşı çıkar. Üniversitelerde uygulanan türban yasağının biçimsel ve göz boyamaya yönelik olduğunu da vurgulayarak siyasal İslam'ın zabıta önlemleriyle değil ancak özgür bir tartışma ve insanlığın geleceğinden ve emekten yana bir bilim ortamında geriletebileceğini saptar.